Artisan Podcast.
Ulema, cühela ve ehli dubara, ehli namus, ehli işret ve erbab-ı livata rivayet ve ilan, hikayet ve beyan etmişlerdir ki Kûn-ı Kainat'tan 7079 yıl, İsa Mesih'ten 1681 ve Hicret'ten dahi 1092 yıl sonra adına Konstantiniye derler, Tarakkası meşhur bir kent vardı. İhsan Oktayanır'ın Puslu Kıtalar Atlası isimli kitabından bir alıntı. Şimdi size bir soru. Sizce bu metin bir başka dile çevrilebilir mi? Çok zor görünüyor ama imkansız değil. Aynı şekilde başka dillerde yazılmış, Türkçe'ye çevrilemez gibi görünen bazı eserler de Türkçe'ye başarıyla aktarılıyor. Hatta bazı çeviri eserler sanki Türkçe yazılmış gibi okuyucuyu sarıp sarmalıyor. Tabii bunu her çeviri için söylemek mümkün değil. Zorlasan da akmıyor metin bazen. Okuyucunun gırtlağında demir bir leblebi gibi takılıp kalıyor. Peki nedir bu işin sırrı? İyi çeviri, kötü çeviri nasıl ayırt edilir? Çeviri orijinal metne ihanet midir? Yoksa orijinal metnin kıtalar arası seyahat etmesini mümkün kılan dilden örülmüş kanatlar mıdır? Dahası edebiyat metinleri illa edebiyatçılar tarafından mı çevrilmelidir? Bu ve benzeri pek çok soru sorulabilir çeviri hakkında. Gelin bugün çeviri üzerine düşünelim ve çeviri hakkında bir iki kelam edelim. Nedir çeviri? Çeviri çok kısaca bir metnin bir dili soyunup bir başka dili giyinmesi olarak tanımlanabilir belki. Bu anlamıyla çeviri kültürleri birbirine bağlayan bir köprü gibi de görülebilir. Çeviri öyle bir şeydir ki çevrilen eseri vezir de edebilir, rezil de. Kimilerine göre çeviri bir yeniden yazma sürecidir. Çevirmen, çevirdiği metni kendi dilinde yeniden yazar. O zaman akla şu soru geliyor. Örneğin Nobel Edebiyat Ödülü jürisinin orijinal dilinde okumadığı bir esere ödül verdiğini düşünelim. Acaba bu ödülü yazar mı almıştır yoksa çevirmen mi? Geçmişte bu ödülü alan Çinli bir yazar, çevirmenler olmasa dünya edebiyatı olmazdı demiş. Kim bilir belki de haklı. Öyleyse altını bir kez daha çizelim. Çevirinin en önemli işlevlerinden biri, fikirlerin kültürler arasında transferini mümkün kılması. Çevirmenler olmasa, örneğin Moğolistan'da çok satan bir kitap, Türk okuyucusunun başucu kitaplarından biri haline nasıl gelebilir ki? Özellikle edebiyat çevirisi yapabilmek için çevirdiğiniz dili çok iyi bilmeniz gerekiyor. Buna kuşku yok. Ama bu yetmez. Aynı zamanda çevrilen dile de hakim olmanız gerekiyor. Örneğin Japonca'dan Türkçe'ye bir edebiyat metnini aktarıyorsanız hem Japonca'yı hem Türkçe'yi çok iyi bilmelisiniz. Şimdi bir başka meseleye bakalım. Acaba çevirmen bir metni çevirirken ne kadar özgür olabilir? Çevirmenin bir manevra alanı var mıdır? Bu soruyu cevaplarken çeviri konusunda kabaca iki temel yaklaşım olduğuna işaret edebiliriz. Birinci yaklaşıma göre çevirmen orijinal metne olabildiğince sadık kalmalıdır. İkinci yaklaşıma göre ise çevirmen orijinal metni çevirdiği dilde yeniden yorumlayabilir. İkincisi kuşkusuz zor olanıdır. Ancak başarılı çevirilere baktığımız zaman yani okuyucu tarafından kolay okunan, benimsenen, içselleştirilen çevirilere baktığımız zaman bu ikinci yaklaşımın başarıyla uygulandığını görüyoruz. Bu meseleyi özetleyen çevirmenler arasında çok yaygın bir cümle var. Oldukça cinsiyetçi bir bakış açısı ama işaret etmeden geçmeyelim. Çeviri kadın gibidir. Güzeli sadık, sadığı güzel olmaz. Tartışmayı sonlandırmadan önce bir isim üzerinde mutlaka durmamız gerektiğini düşünüyorum. Can Yücel. Can Yücel şair ama aynı zamanda çok önemli bir çevirmen. Can Baba yaptığı çevirilerde çevirmen sıfatını kullanmıyor kendisi için. Türkçe söyleyen diyor. Yani aslında Can Yücel çevirdiği metinleri önce okuyor, anlıyor, sindiriyor. Bir prosesten geçirip kafasında belki Türkçe tekrar söylüyor. Yani büyük ihtimalle bu şiiri Türk bir şair yazsaydı nasıl yazardı diye düşünüp onu yeniden kaleme alıyor. Can Yücel'in şiir çevirilerini bir araya getirdiği Her Boydan isimli kitabın tanıtımı ve eleştirisini yapan Sabahattin Eyüboğlu, bakın bu konuda neler söylüyor. Şiir başka dile çevrilebilir mi, çevrilemez mi? Bu soruyu ortaya atanların çoğu çevrilemez deyip keserler. Şiir sanatı üstüne eğilmiş en keskin zekalardan biri, Paul Valéry, daha da ileri gidip şiiri çevrilemeyen, başka türlü söylenemeyen şey olarak tanımlar. Bir şiirin güzelliği, söylediği kadar belki ondan da çok söyleyişinde, seslerin, seslere bağlı anlam ve çağrışımların belli bir düzene sokulmasında olduğuna göre, onu bozup bir başka dilde yeniden kurmak gerçekten olacak iş değildir. Bir insanı yeniden yaratmak gibi bir şey bu. Kendi dilinde bile kılına dokundunuz mu bozulan, şiirken nesir oluveren bir büyülü sözü bambaşka sesler ve kelimelerle nasıl verebilirsiniz? 1957 yılında Türk şiirinin en önemli olaylarından biri, belki de en önemlisi, Can Yücel'in Her Boydan adı altında toplayıp yayımladığı şiir çevireleridir. Bu yayın, Türkçe'de şiir çevirisinin ulaşabildiği son basamağı gösterdiği kadar, yeni Türk şiirinin hangi sularda olduğunu da belirtecek değerdedir bence. Türk şiirinin bir yandan dünyaya açılırken, bir yandan da ne kadar özbenliğine, gün görmedik iç değerlerine gittiğini en iyi bu kitapta görebilirsiniz. Şiir bir bakıma en yaygın düşüncelerin, en mahrem, en kendince söylenişi değil midir? Can Yücel'in çeviri de yaptığı da bu işte. Dünya insanına seslenen şiirleri bizim Ali Vedilerin diliyle söylüyor. Bir ucu Eluar'ın yüreğinde olan şiir kuşağının öbür ucunu Mehmetçiğin diline dayıyor. Mehmetçik ne anlar Eluar'dan diyecek şimdi bana bir mutlu aydın. Sanki Mehmetçik anlamaz diye şairin Hacivat'ın diliyle konuşması gerekirmiş gibi. Can Yücel kendi şiirini söyler gibi çevirmiş bu Her Boydan şiirleri. Cömertçe canını komuş başkalarının söylediklerini. Ha sen söylemişsin, ha ben der gibi. İnsanın insanla kaynaşması her zaman güzeldir. Şairin şairle kaynaşmasında bir başka sıcaklık, bir başka aydınlık oluyor. Bir dille iki dilin tadını almak. Bir canla iki canın sevincini duymak gibi bir şey. Böyle diyor Sabahattin Eyüboğlu. Bu yazı 1983 yılında Adam Yayınları tarafından yeniden basılan Her Boydan kitabının başına konmuş. Şimdi Can Yücel'in Her Boydan kitabından bir örnek verelim. Sulara vurdu mu vay, vurdu muydu dolunay, kalmazmış derler ha kızların dizinde bağ. Ve Mecnun ki sırf yakışık, Leyla o yüzdenmiş aşık. Şıktır, şıktır, şıktır, şık. Eskidenmiş böyle aşk, gözün üstünde kaş. Yetti bitti bu tıraş. Aşk yok artık beleşe. Yaprak tutmayan meşe gitsin Hızaristan'a. En kesme yol Leyla Hanım'ın koynuna. Dolu bir kesedir günahı boynuna. Müziktir sikkenin sedası. Paradır aşkın gıdası. Bertolt Brecht'in Taktik Oyunu'ndan bir şiir. Gördüğünüz gibi Can Yücel Brecht'in şiirine Leyla ile Mecnun'u yerleştirmiş ve Türk okuyucusuna bu hikayeyi böyle anlatmış. Can Yücel'den söz açılmışken onun yaptığı bir başka çeviriden ya da bir başka Türkçe söylenmiş kitaptan söz etmek istiyorum. Bu kitabın başlığında bir fıstık kitabı yazıyor. Kapağında da çok iyi tanıdığımız bir çizgi kahraman, Snoopy. Charles M. Schulz tarafından çizilen Snoopy, dünyada çok sevilen, birçok ülkede kitapları ya da çizgi bantları basılan, fan kulüpleri olan sevimli bir karakter. Kaktüs Yayıncılık tarafından 1983 yılında yayımlanan bu kitapta çevirileri Can Yücel yapmış. Can Yücel Snoopy'yi çevirirken oldukça özgür davranmış. Birkaç örnek verelim. Snoopy bir hedef tahtasının önünde oturuyor. Muhtemelen onun arkadaşları hedef tahtasına ok atıyorlar ve hedefi tutturmaya çalışıyorlar. Ama bir türlü beceremiyorlar. O zaman Snoopy şöyle diyor. Ne caferler var şu dünyada. Tam Türkçe bir söyleyiş. Bir başka örnek. Snoopy yağmurun altında ve yağmur gittikçe şiddetleniyor. Şöyle diyor Snoopy. Bunca olanak varken ne demeye köpek olmuşum ki? Bir köpeğin kısmeti ne olabilir ki hayatta? Hiç. Yağmur şiddetlenmeye başlıyor. Kolay gelsin yağmur. Yağ, yağ köpeğin bağrına. Gördüğünüz gibi Snoopy'nin ağzından arabesk bir gönderme yapıyor Can Yücel. Ve nihayet çalılıklardan korkan Snoopy cesaret edip çalılıklara girmeye karar veriyor. Bismillah diyor, destur diyor ve sonunda da çalılıkların içinden geçerken aslanmışsın be Snoopy diyerek kendine övgüler düzüyor. Snoopy pek çok kez Türkçe'ye çevrildi ama herhalde en keyifli çevirilerden biri Can Yücel'in yaptığı çeviri. Bu çeviride dikkatimi çeken bir şey var. Can Yücel bu çizgi roman serisinin baş kahramanı olan Snoopy'nin ismini orijinal haliyle bırakmış. Oysa Can Yücel isimler konusunda da kendini olabildiğince özgür hissediyor çeviri yaparken. Yanlış hatırlamıyorsam çevirdiği bir Shakespeare oyununda perilerden birinin ismini Babacan Bican koymuştu. Çok yaşa Can Baba diyelim ne diyelim. Şimdi bir başka tartışmaya göz atalım. Acaba edebiyat çevirileri illaki edebiyatçılar tarafından mı yapılmalıdır? Zaman zaman bu tartışmanın yansımalarını görüyoruz. Daha önce işaret ettiğimiz gibi çevirmen çevirdiği dil kadar çevrilen dile de hakim olmalı. Kuşkusuz edebiyatçılar bu anlamda çok daha avantajlı görünüyor. Aklıma Tomris Uyar ve Cemal Süreyya'nın iki önemli edebiyat insanının yaptığı Küçük Prens çevirisi geliyor. Ya da başka edebiyatçıların, özellikle şairlerin yaptıkları çevirileri hatırlıyorum. Örneğin Melih Cevdet Anday'ın Edgar Allan Poe'nun Annabelle Lee şiirinden yaptığı çeviri Türkçe açısından da övgüye değer bence. Yine Garip Akımı içerisinde yer alan ve Melih Cevdet Anday'ın yakın arkadaşı Orhan Veli Kanık'ın Sherlock Ross'tan yaptığı Çirozname isimli çeviri de Türkçe'ye hakimiyet açısından güzel bir örnek. Okuyalım öyleyse. Beyaz kocaman bir duvar, çıplak mı çıplak? Üzerinde bir merdiven, yüksek mi yüksek? Duvar dibinde bir çiroz, kuru mu kuru? Bir herif geldi, elleri kirli mi kirli? Tutmuş bir çekiç bir çivi, sivri mi sivri? Bir büyük yumak da sicim, zorlu mu zorlu? Çıktı merdivene derken yüksek mi yüksek? Mıhladı sivri çiviyi tak tak da tak tak. Duvarın ta tepesine çıplak mı çıplak? Attı çekici elinden düş Allah'ım düş. Taktı sicimi çiviye uzun mu uzun? Astı ucuna çirozu kuru mu kuru? İndi merdivenden tekrar tıkır da tıkır. Sırtında çekiç merdiven ağır mı ağır? Çekti gitti başka yere uzak mı uzak? O gün bugündür çirozcuk kuru mu kuru? Meskur sicimi ucunda uzun mu uzun? Nazikçe sallanır durur, durur mu durur? Ben bu hikayeyi düzdüm, basit mi basit? Kudursun bazı adamlar ciddi mi ciddi? Ve gülsün diye çocuklar. Küçük mü küçük? Son olarak E.E. Cummings'in bir şiirinden Barış Pir Hasan'ın derlediği Yağmur'un Elleri şiirini not edelim. Hiç kimsenin, Yağmur'un bile böyle küçük elleri yoktur. Bu şiir Yeni Türkü tarafından da daha sonra bestelendi ve seslendirildi.
Hiç kimsenin, Yağmur'un bile böyle küçük elleri yoktur. Hiç kimsenin, Yağmur'un bile...
Türkiye'de Tanzimat'tan bu yana edebiyat çevirisi yapılıyor. Asıl 1940 yılında tercüme bürosu kurulduktan sonra Türkiye'de çevirinin çehresi değişiyor. Hasan Ali Yücel tarafından kurulan bu büro, Batı klasiklerinin birçoğunu Türkçe'ye kazandırıyor. Günümüzde bu seri, yani Batı klasikleri ya da Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, Türkiye İş Bankası tarafından yeniden yayımlandı. Cumhuriyet döneminde çeviri konusunda derin tartışmaların yapıldığını görüyoruz. Tartışmalar çevirinin niteliği, kalitesi ve teorisi üzerine olduğu kadar çevirmenlerin telif haklarıyla da ilgili. Dünyada çevirinin telif sorunu büyük ölçüde halledilmiş durumda. Bu bağlamda belki 1886 Bern Konvansiyonu'ndan söz etmemiz gerek. Konvansiyon yazar kadar çevirmenin de eser üzerinde hakkı olduğunu hükme bağlıyor. Türkiye bu sözleşmeye 1995 yılında taraf olmuş. Bu sözleşmeye taraf olmamıza rağmen Türkiye'de çevirinin sorunları halledilmiş değil. Ülkemizde çevirmenlik bir meslek olarak kabul edilir ama çevirmenliğin karın doyuran bir iş olduğunu söylemek pek mümkün değil. Çünkü telifler çok düşük. Maalesef yayın evlerinin ilk vazgeçtikleri veya kıstıkları maliyet çeviri oluyor. Tabii durum böyle olunca şöyle şeyler duymaya başlıyoruz. Efendim metinler yapay zekaya çevriltiliyor. Ondan sonra bir edit işleminden geçiriliyor ve matbaaya yollanıyor. Acaba yayın evleri bunu yapar mı, yapmaz mı? Gerçekten bu kabul edilebilir bir durum mu? Çok tartışılır. Ama yayın evlerinin zar zor ayakta durmaya çalıştıkları bu ekonomik koşullarda böyle şeyler duyarsak da pek şaşırmayız herhalde. Bu arada şunu da not etmeme müsaade edin. Türkiye'de bunca dil okulu varken, bu okullar onca mezun verirken bunların konuşulması bile çok üzücü. Çevirinin sorunları bitmez. Türkiye'de çevirinin ve çevirmenlerin yaşadığı olumsuzluklara birkaç örnek daha vererek bu sohbeti toparlayalım. Birincisi, zaman zaman çeviriler orijinal metinden değil de çeviri bir metinden yapılıyor. Bu ne demek? Örneğin Fransızca bir eser İngilizceye çevrilmiş, Fransızca bir çevirmen bulunamadığı için ya da denk düşmediği için o eserin İngilizceye çevrilmiş hali Türkçeye kazandırılıyor. Tabii bu orijinal metin açısından sıkıntılı bir durum. Not etmek istediğim ikinci sorun şu. Bir yazarı birden çok çevirmen çeviriyor. Böyle olduğunda ustalaşmadan söz etmek mümkün değil. Oysa ki dünyada belli yazarların belli çevirmenleri var. O çevirmenler çevirdikleri yazar konusunda ustalaşıyorlar. Onun dilini öğreniyorlar. Onun üslubuna uygun bir çeviri dili geliştiriyorlar ve bunu sürdürüyorlar. Fakat yayın evleri biraz önce söylediğim sebepler yüzünden bu ustalaşmanın ortaya çıkmasına imkan verecek bir yayın politikası izlemiyorlar. Ve nihayet şu soruna işaret etmem gerek. Farklı çeviriler birbirini tutmuyor. Yani zaman içerisinde aynı eser farklı çevirmenler tarafından Türkçe'ye kazandırılabiliyor. Bunları yan yana koyduğunuzda aralarında ciddi farklar olduğunu görüyorsunuz. Acaba hangisi esas alınmalı, hangisi doğru kabul edilmeli, hangisi gerçek çeviri olarak edebiyat tarihinde yerini almalı? Farklı çeviriler konusunda benim en çok dikkatimi çeken yazarlardan biri Boris Vian'dır. Boris Vian'ın hemen hemen tüm eserleri Türkçe'ye çevrildi. Fakat farklı çevirmenler tarafından. Boris Vian'ı çevirmek gerçekten çok zor çünkü Boris Vian dille oynuyor. Kendi ana dilinde Fransızca'da sözcükler icat ediyor, sözcükleri bozuyor, cümleleri farklı bir dizilim içinde sunuyor. Bir dil cambazı kısacası. Dolayısıyla Türkçe'ye aktarmak fevkalade zor. Buna rağmen dediğim gibi hemen hemen bütün kitapları Türkçe'ye çevrildi. Ben Boris Vian'ı çok sevdiğim için onun Türkiye'de yayımlanmış tüm çevirilerini kütüphaneme dahil ettim. Bu da yetmezmiş gibi onları yan yana koyarak acaba aralarında fark var mı yok mu tespit etmeye çalıştım. Şimdi size bir örnek vereceğim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Boris Vian'ın İstakoz isimli hikayesi 3 değişik çeviriyle karşımızda. İlk okuyacağım çeviride hikayenin ismi de farklı. Kanser. Jacques Tejardin yatakta acı çekiyordu. Sert flütünü çalarken ceryanda üşümüştü. Zor zamanlardı. Oda orkestrası sıradan bir binada prova yapma kararı almıştı. Müzisyenler fırtınalı havalara alışkındı. Ancak sağlıkları sürekli tehlikedeydi. Jacques Tejardin'i hissetmiyordu. Başı bir yana, beyni diğer bir yana geriliyordu. Aradaki boşlukta yabancı maddeler yavaşça kendini gösteriyordu. Sıvı parazit düşünceler ve boğazdaki aside benzeyen istilacı bir acı. Jacques Tejardin arada sırada öksürüyordu ve yabancı maddeler kafatasının duvarına çarpıyordu. Küvetteki dalgalar gibi aniden yüzeye çıkıyor ve ezilen çekirgelerin sürtünme sesleriyle geri çekiliyordu. Okuyacağım ikinci çeviride hikayenin ismi İstakoz. Jacques Tejardin yatağındaydı, ıstırap çekiyordu. Oyuncak flütünü ters ceryanda çalarken amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Hava şartları kötü olduğundan bağlı olduğu oda orkestrası sıradan bir koridorda çalmasına izin vermişti. Fakat müzisyenler sert havaya rağmen ayakta kalmayı başarsalar da bu durumdan dolayı sağlıkları sık sık bozulabiliyordu. Jacques Tejardin kendini pek iyi hissetmiyordu. Kafası tek yöne doğru uzamıştı. Beyni bu hareketi takip edemiyordu. Böylece yavaş yavaş oluşan boşluğa yabancı cisimler, parazit düşünceler ve yontulmuş asit borik gibi kırıntıları keskin bir acı daha akışkan ve istila edici bir şekilde sızıyordu. Jacques Desjardins ara sıra öksürüyor ve yabancı cisimler bir küvetin içindeki dalgalar gibi yamaçtan tırmanırken aniden ezilen çekirge sesi çıkararak yeniden düşmeden önce kafatasının çeperine sertçe çarpıyorlardı. Şimdi üçüncü çeviri. Hikayenin ismi yine stakoz olarak çevrilmiş. Perişan Jacques Desjardins yatağındaydı. Kötü bir ceryanda pürtüklü flütçüyle çalarken şişerci olmuştu. Hayat çok çetinleştiğinden çaldığı oda müziği orkestrası basit bir koridorda çalmayı kabul etmişti. Bu yüzden sert yaşam koşullarına karşın her ne kadar çalgıcılar geçimlerini sağlayabiliyorlarsa da sağlıkları sık sık bozulabilme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Jacques Desjardins kendini iyi hissetmiyordu. Kafası bir yönde uzamıştı ve beyni bu devinime ayak uyduramamıştı. Böylece yavaş yavaş oluşan boşluğa yabancı cisimler, asalak düşünceler ve daha akışkan, her yanı daha bir sarabilen, bilenmiş asit borik gibi pul pul sivrilikler halindeki sancı giriyordu. Zaman zaman Jacques Desjardins öksürüyordu ve yabancı cisimler bir banyo küvetindeki dalgalar gibi tekrar kendi üstlerine çiğnenmiş çekirgeler gıcırdamasıyla düşmek için birden eğri boyunca yükselip kafatasının çeperine sertçe bindiriyorlardı. Aynı hikaye, üç değişik çeviri. Takdiri size bırakıyorum. Ama itiraf etmeliyim ki benim en çok hoşuma giden, beni en çok sarıp sarmalayan son çeviri. Yani Jacques Desjardins'in pürtüklü flütçük çalarken şişerci olması. Boris Vian'ın o dil cambazlığına denk düşen, o icat edilmiş sözcüklerine benzeyen Türkçe bir söyleyiş. Evet, artık toparlayalım bu sohbeti. Bugünkü şarkımız 1970'li yıllardan geliyor. Şenay'ın seslendirdiği Çirozname. Biraz önce söz etmiştim. Fransız şair Charles Cros'un Çirozname şiirinden bestelenmiş bir şarkı. Orhan Veli Kanık çevirisiyle.
Kurumu kurumu. Artisan Podcast.